Ayrım 22, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 228. Kuzey Kutup Dairesi'nin 482 kilometre güneyinde, Norveç'in batı kıyısında iki büyük kasaba olan Bergen ve Trondheim arasındaki enlemde bulunan Faroe Adaları'na yumuşak okyanus iklimi hakimdir. Bununla birlikte Orkney ve Shetland'a göre daha kuzeyde olan konumları, bu adalardaki çiftçi ve çobanlar için tarım mevsiminin daha kısa sürmesi demektir. Adaların küçük bir alana sahip olması sebebiyle okyanustan gelen tuzlu su tüm yüzeye yayılır ve kuvvetli rüzgarlarla bir araya geldiğinde ormanların gelişmesini imkansız hale getirir. Bitki örtüsü içerisinde bodur söğüt ağacı, huş ağacı, kavak ve ardıç ağacı da bulunmaktaydı. Fakat bu ağaçlar ilk yerleşimcilerle birlikte yok olmuşlar ve hayvan otlatılması nedeniyle de bir daha çıkmamışlar. Daha kurak bir iklimde bu toprak kayması için bir çözüm olabilirdi. Ancak Faroe Adaları yılın 280 günü sağanak yağış alan oldukça yağmurlu bir iklime sahipti. Bu durumda ada sakinleri toprak kaybını önlemek için duvar ve teras inşa etmek gibi erozyonu en aza indirecek çözümler üretti. Grönland'daki özellikle de İzlanda'daki Vikingli yerleşimciler erozyonu kontrol etme konusunda çok daha az başarılıydılar. Bu Faroe Adaları'ndaki yerleşimcilere göre daha ihtiyatsız olmalarından değil, İzlanda ve Grönland ikliminin erozyon riskini arttırmasından kaynaklanıyordu. Vikingler Faroe Adaları'na 9. yüzyılda yerleştiler. Arpa dışında başka bir ürün yetiştirmekte başarılı olamadılar. Bugün bile Faroe Adaları'nın sadece %6'sında patates ve diğer sebzeler yetiştirilebilmektedir. Norveç'te itibar gören inek ve domuzlar, hatta düşük statüye sahip keçi yetiştiriciliği bile ilk 200 yıl boyunca çayırları korumak için bırakıldı. Bunun yerine Faroe ekonomisi yün ihracatı için koyun yetiştiriciliğine odaklandı. Daha sonraları yün ihracatına tuzlu balık ihracatı ve bugün ise kurutulmuş morino balığı, kalkan benzeri halibut isimli bir balık ve somon balığı ihracatı eklenmiştir. Yün ve balık ihracatının karşılığında adalıların Norveç ve İngiltere'den ithal ettikleri mallar, Faroe'de dalgaların sürükleyerek getirdiği odun parçaları dışında hiçbir çeşidi bulunmayan, ağaç, araç gereç yapımı için adalarda rezerve olmayan demir, ayrıca zımpara taşı, bileği taşı ve mutfak araçları yapımında kullanılan sünger taşı gibi taş ve minerallerdi. Yerleşimden sonra Faroe tarihine gelince, adalılar Hristiyanlığa diğer Viking Kuzey Atlantik kolonilerinde olduğu gibi milattan sonra 1000 yıllarında geçtiler. Gotik bir katedral inşa etmeleri de bu tarihten sonrasına rastlar. Norveç 11. yüzyılda adaları haraca bağladı. 1380'de Norveç Danimarka Krallığı altına girince adalar da otomatik olarak Danimarka'ya bağlanmış oldu. 1948 yılında Danimarka'ya bağlı özerk bir hükümet kurmayı başardılar. Adalarda yaşayan 47 bin kişi bugün hala eski İskandinav dilinden türeyen ve modern İzlanda diline çok benzeyen Faroe dilini konuşmaktadır. Faroe'liler ve İzlandalılar birbirlerinin konuşmalarını ve eski İskandinav metinlerini anlayabilmektedirler. Kısacası Faroe Adaları, İskandinav İzlandası ve Grönland'a has problemleri yaşamıyordu. İzlanda'nın erozyona açık toprakları ve aktif volkanları sorun teşkil ediyordu. Grönland ise tarım yapılabilen mevsimin kısalığı, kuru iklim, çok daha uzun deniz mesafeleri kat etme zorunluluğu ve yerli nüfusun düşmanca tutumu gibi sorunlarla mücadele ediyordu. Orkney ve Shetland adalarına göre daha izole olmasına ve özellikle Orkney adalarıyla karşılaştırıldığında yerel kaynaklar açısından daha fakir olmasına karşın Faroe adaları halkı ihtiyaçlarını ithal ederek karşıladığı için güçlük çekmeden yaşamını sürdürdü. Böyle bir durum Grönland için geçerli değildi. İzlanda'nın çevresi. İzlanda'ya ilk defa ekolojik açıdan hasar görmüş çevrelerin ıslahı konusunda NATO'nun sponsor olduğu bir toplantıya katılmak için gitmiştim. NATO'nun konferans yeri olarak İzlanda'yı seçmesi oldukça yerinde bir davranıştı. Çünkü İzlanda, Avrupa'nın ekolojik açıdan en ağır hasar görmüş ülkesidir. İnsanların buraya yerleşmesiyle birlikte ülkenin ormanlık alanları ve bitki örtüsünün çoğu harap olmuş ve topraklarının yaklaşık yarısı okyanusa akmıştır. Bu hasarın bir sonucu olarak Vikingler geldiğinde yeşil olan İzlanda topraklarının büyük bir bölümü günümüzde binalardan, yollardan ve insana ait herhangi bir işaretten yoksun, cansız, kahverengi çöl halindedir. Amerikan Uzay Merkezi NASA, ilk ay inişlerine hazırlanan astronotların pratik yapmaları için dünya üzerinde ay yüzeyine benzer bir bölge bulmak istediklerinde, bir zamanlar yeşillik alan olan İzlanda'nın tamamen çıplak bölgelerini seçtiler. İzlanda çevresel şartlarını oluşturan dört unsur volkanik lavlar, buz, su ve rüzgardır. İzlanda, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Norveç'in yaklaşık 965 kilometre batısında Amerika ve Avrasya kıta levhalarının karşılaştığı ve volkanların en büyüğü İzlanda olan yeni kara parçaları yığmak için periyodik olarak okyanustan yükseldiği Orta Atlantik Resifi olarak adlandırılan yerde uzanmaktadır. Ortalama olarak İzlanda'nın çok sayıdaki volkanlarından en az biri her 10 ya da 20 senede bir patlar. Volkanların yanı sıra İzlanda'nın sıcak su kaynakları ve kaplıca alanları o kadar fazladır ki, başkent Reykjavik dahil ülkenin büyük bir bölümünde evler petrol yerine volkanik ısıyla çalışan sistemlerle ısıtılır. İzlanda'daki ikinci çevresel unsur kutup dairesi içerisinde olması nedeniyle İzlanda iç platosunun buz tabakaları ile kaplı olmasıdır. Yağmur ve kar olarak yağan su, düzenli olarak taşan nehirler ya da bir göl üzerindeki doğal bir lav tabakası ile birleşerek buz tabakaları şeklinde okyanusa ulaşır. Bunların yanı sıra İzlanda oldukça rüzgar alan bir adadır. İzlanda'yı erozyona bu denli açık yapan işte bu dört unsurun, yani volkanlar, soğuk, su ve rüzgarın bir araya gelmesiydi. İlk Vikingli yerleşimciler İzlanda'ya ulaştıklarında volkanlar ve sıcak su kaynakları onlar için ilginç görüntülerdi. Çünkü bunlar Norveç'te ya da İngiliz adalarında görmeye alışık oldukları şeylere hiç benzemiyordu. Ne var ki diğer birçok açıdan manzara tanıdık ve kendileri açısından cesaret vericiydi. Neredeyse tüm bitki ve kuşlar tanıdık Avrupa türlerine aitti. Ovalar kolayca otlak alanı açmak için kesilebilen bodur huş ağaçları ve söğüt ormanlarıyla kaplıydı. Bu açık alanlarda bataklık gibi alçak, ağaçsız bölgelerde ve ağaçların yetişmediği yüksek mevkilerde yerleşimciler Norveç ve İngiliz adalarında yetiştirdikleri hayvanlara çok uygun sulu otlak çimeni, şifalı bitkiler ve yosun buldular. Toprak bazı yerlerde 15 metre derinliğe kadar verimliydi. Yüksek yerlerdeki buz tabakaları ve kuzey kutup dairesine yakınlığına rağmen Gulf Stream sıcak su akıntısı güneydeki ovalarda arpa yetiştiriciliğine imkan verecek ölçüde iklimi yumuşatmıştır. Göller, nehirler ve çevre denizler balık ve daha önce hiç avlanmamış deniz kuşları ve ördeklerle doluydu. Kıyıda ise fok ve morslar yaşıyordu. Ancak İzlanda'nın güneybatı Norveç ve İngiltere'ye benzerliği üç açıdan yanıltıcıdır. Birincisi, İzlanda'nın güneybatı Norveç'in ana tarım alanlarının yüzlerce kilometre kuzeyinde yer alan konumu, tarımı daha marjinal hale getiren, daha serin bir iklim ve daha kısa tarım yapılabilen bir mevsim anlamına gelir. Her şeyden önce orta çağların sonunda iklim daha soğudukça yerleşimciler ürün yetiştiriciliğini bırakıp şifalı bitki üretmeye başladılar. İkincisi, volkanik patlamaların periyodik olarak ortaya çıkardığı küller hayvan yemlerini zehirledi. İzlanda tarihinde pek çok kereler bu tip patlamalar hayvanların ve insanların açlık çekmesine neden oldu. Nüfusun beşte birinin açlıktan öldüğü 1783'teki Lucky patlaması bu felaketlerin en kötüsüydü. Yerleşimcileri aldatan en büyük problemlerden biri, Norveç ve Britanya'nın kuvvetli, bildik topraklarıyla İzlanda'nın zayıf, yabancı toprakları arasındaki farklılıktı. Yerleşimciler bu farklılıkları kısmen bunların bazılarının belirsiz ve hala profesyonel toprak bilim adamlarınca anlaşılmamış olmaları dolayısıyla göremediler. Bu farklılıklardan biri de kısmen ilk bakışta görülmemiş, fark edilmesi yıllar almıştı. Tam olarak ifade etmek gerekirse, İzlanda toprakları Norveç ve Britanya topraklarına göre çok daha yavaş oluşuyor ve çok daha hızlı erozyona uğruyordu. Aslında yerleşimciler İzlanda'nın verimli ve doğal olarak kalın topraklarını gördükleri zaman sanki dolgun bir banka hesabına konmuşlar gibi sevinçle karşılamışlardı. Ancak İzlanda'nın toprakları ve sık ormanları göze hoş gelse de bir banka hesabıyla karşılaştıracak olursak toplam yükün düşük kâr payı oranları nedeniyle çok yavaş büyüyordu. Yerleşimciler sonunda İzlanda'nın ekolojik olarak verdiği yıllık kâr payı oranlarıyla yaşayamayacaklarını ve meydana gelmeleri binlerce yıl almış toplam toprak ve bitki örtüsünü birkaç on yıl içinde, hatta bir yıl içinde tüketeceklerini fark ettiler. Yerleşimciler kendilerini yenilemeye imkan bulamadan hızlı şekilde hasat edildiği takdirde süresiz olarak var olamayacak bu toprak ve bitki örtüsünü ihtiyatlı kullanmıyorlardı. Tam tersine kendilerini olağanüstü yavaş şekilde yenileyen ve tamamen bitene kadar çıkarılan petrol ya da mineral madeni bulmuş madenciler gibi toprak ve bitki örtüsünü hızla sömürüyorlardı. İzlanda toprağının bu kadar zayıf olmasının ve uzun zamanda oluşmasının nedeni neydi? Başlıca sebeplerden bir tanesi bu toprakların oluşumuyla ilgilidir. Son zamanlarda aktif volkanların bulunmadığı ve buz çağı döneminde tamamıyla buzullaşan Norveç, Kuzey Britanya ve Grönland'da ağır topraklar ya da deniz çamur katlanlarının yukarı çıkmasıyla ya da alttaki kayaları bileyen buzulların parçacıkları taşıması ve bunların buzlar eridiği zaman çökelti olarak birikmesi ile oluşmuştur. İzlanda'da ise sık sık meydana gelen volkanik patlamalar kül bulutlarını havaya savurmuştur. Bu küller güçlü rüzgarların tüm ülkeye taşıyabileceği hafif parçacıklar içerir ve bu kara yüzeylerinde talk pudrası kadar ince kül katmanları oluşmasına neden olur. Bu zengin verimli küllerin üzerindeki bitki örtüsü oluşur ve külleri kaplayarak erozyondan korur. Ancak bitki örtüsü yok olduğunda otlayan koyunlar ya da bunları yakan çiftçiler nedeniyle küller yeniden ortaya çıkar ve erozyona açık hale gelir. Küller ilk seferinde taşındıkları gibi yine rüzgarla kolaylıkla taşınabilecek kadar hafiftir. Bu rüzgar erozyonuna ek olarak İzlanda'nın yerel yağmurları ve sıklıkla meydana gelen sel baskınları da özellikle dik yamaçlarda küllerin erozyona uğramasına neden olur. İzlanda topraklarının zayıf olmasının bir diğer nedeni bitki örtüsünün zayıflığı ile ilgilidir. Bitki örtüsü toprağı kökleriyle tutması, toprak içeriğine organik madde eklemesi ve hacmini arttırması nedeniyle toprakları erozyondan korur. Ancak İzlanda'daki bitki örtüsü kuzeyde bulunması, soğuk iklim şartları ve büyüme mevsiminin kısa sürmesi gibi nedenlerden dolayı çok yavaş oluşur. İzlanda'daki zayıf toprak ve yavaş bitki büyümesi kombinasyonu erozyon açısından elverişli bir kısır döngü oluşturur. Koruyucu bitki örtüsünün koyunlar ya da çiftçilerce yok edilmesinin ardından toprak erozyonu başlar ve bu koruyucu bitki örtüsünün oluşmasını güçleştirir. Böylece erozyon daha hızlı şekilde gelişmeye başlar. İzlanda'nın tarihi. İzlanda'nın sömürgeleşmesi 870 yılları civarında başlar ve çiftçiliğe uygun tüm alanların işgal edildiği 930 yıllarına kadar sürer. Yerleşimcilerin büyük bir kısmı Batı Norveç'ten, geri kalanlar ise daha önce Britanya adalarına göç etmiş ve orada Çeltik eşlerle evlenmiş Vikinglerdi. Bu yerleşimciler Norveç'te ve İngiliz adalarında öğrendikleri yaşam tarzına benzer bir hayvancılık ekonomisi oluşturmaya çalıştılar. Koyun sütünden yağ, peynir ve benim yoğun bir yoğurda benzettiğim İzlanda spesiyalı Skyr elde ediliyordu. İzlandalıların diyetlerinin geri kalanı hayvan arkeologlarının sabırlı çalışmaları sonucu kazı alanlarında buldukları 47 bin kemiğe göre av hayvanları ve balığa dayanıyordu. Mors sürüleri kısa zamanda silip süpürüldü, deniz kuşları tüketildi ve avcıların dikkati foklara yöneldi. Sonunda ana protein kaynağı balık haline geldi. Alabalık ve somon göl ve nehirlerde bolca bulunurken kod, yani morina türü bir balık ve mezgitle kıyılarda bol miktarda bulunuyordu. Kod ve mezgit balıkları İrlandalıların zorlu buz çağı süresince var olabilmelerinde hayati rol oynarken bugün de İzlanda ekonomisini sürüklemektedir. İzlanda'ya yerleşimin başladığı yıllarda İzlanda'nın dörtte biri ormanlarla kaplıydı. Yerleşimciler otlak alanlar açmak ve yakacak odun kereste ve mangal kömürü olarak kullanmak üzere bu ormanları kesmeye başladılar. Ormanların %80'i ilk birkaç 10 yılda, %96'sı modern zamanlar içinde yok edildiğinden geriye İzlanda'nın sadece %1'i ormanlık alan olarak kaldı. Eski arkeolojik kazı alanlarında bulunan büyük yanık ağaç kütleleri ağaçların çoğunun alan açmak için yakıldığını göstermektedir. Zaten bütün bu çalışmalar sonucunda İzlandalılar ağaçsız kalmışlardır. Ağaçların yok edilmesi, koyunların açılan alanlarda otlamaları ve domuzların toprağı eşelemeleri fidelerin yeniden yeşermesine engel oldu. Bugün İzlanda'da dolaşacak olursanız arada sırada göreceğiniz ağaç kümelerinin çoğunlukla koyunlardan çitlerle çevrili olarak korunan bölgeler olduğunu fark edeceksiniz. İzlanda'nın orman sınırı üstünde kalan verimli, sığ toprak üzerindeki çayırlarla kaplı dağlık alanları, buralarda otlak alanı açmak için ağaç kesmek zorunda kalmayacak olan yerleşimciler açısından son derece çekiciydi. Ancak dağlık alanlar alçak ovalık alanlara göre daha soğuk ve kuru, dolayısıyla bitkilerin yeniden oluşma oranlarının düşük olması ve ağaçlarla korunmamış olmaları nedeniyle daha zayıftır. Buralardaki çayır alanlar açıldığı ya da hayvanların otlaması nedeniyle tükendiği zaman yüzeydeki küller rüzgar erozyonuna açık hale gelir. Buna ek olarak yağmur ya da erimiş kar olarak tepelerden inen sular da erozyonu güçlendirir. Yerleşimden kısa bir süre sonra İzlanda toprakları dağlık alanlardan alçak ovalıklara, oradan da denize taşınmıştır. Yüksek dağlık alanlardaki bitki örtüsü ve toprak yok olmuş, İzlanda'nın iç bölgelerindeki otlak alanlar bugün görüldüğü gibi insan yapımı ya da koyun yapımı çöllere dönüşmüştür ve erozyon ovalara inmeye başlamıştır. Bugün kendimize neden diye sormalıyız. Neden bu sersem yerleşimciler topraklarını bu kadar zarara uğratacak şekilde davrandılar? Ne olacağını görmüyorlar mıydı? Evet, belki sonunda gördüler ama ilk başta göremediler. Çünkü toprak yönetimiyle ilgili tanıdık olmadıkları bir problemle karşılaştılar. Volkanları ve sıcak su kaynakları dışında İzlanda yerleşimcilerin geldikleri Norveç ve Britanya'ya çok benzer görünüyordu. Vikingli yerleşimcilerin İzlanda topraklarının ve bitki örtüsünün alışık oldukları topraklara göre çok daha zayıf olduğunu bilmelerine imkan yoktu. Yerleşimcilere dağlık alanlara çıkıp İskoçya dağlık alanlarında yaptıkları gibi buralara koyun sürülerini salmak çok doğal görünmüştü. İzlanda dağlık alanlarının koyunlarını ilelebet barındıramayacağını ve ovaların bile bunu kaldıramayacağını nasıl bilebilirlerdi? Kısacası İzlanda'nın ekolojik olarak Avrupa'daki en fazla zarar gören ülke olmasının açıklaması, Norveç ve Britanya'dan gelen ihtiyatlı göçmenlerin İzlanda'ya gelince aniden ihtiyatı elden bırakmaları değildi. Asıl neden kendilerini görünüşte sulak ama gerçekte zayıf çevre şartlarında bulmuş olmalarıydı ve Norveç ve Britanya tecrübeleri onları buna hazırlamamıştı. Yerleşimciler en sonunda ne olduğunu fark ettiklerinde bir takım tedbirler aldılar. Ağaçları kesmeyi bıraktılar, ekolojik olarak yıkıcı etkileri olan domuz ve keçileri durdurdular ve dağlık bölgelerin büyük kısmını terk ettiler. Komşu çiftlikler koyun sürülerinin çimlerin büyümeyi tamamladığı bahar aylarının sonunda yüksekteki dağlık otlaklara götürülmesi ve sonbaharda geri getirilmesi kararı gibi erozyonu önleyici kararlar almak için işbirliği yaptılar. Çiftçiler ortak olarak kullanılan bu otlak alanların her birinin maksimum kaç koyunu besleyebileceği ve bu sayının kota olarak her bir çiftliğe nasıl bölünebileceği konusunda anlaşmaya çalıştılar. Bu karar alma mekanizması esnek ve hassastı, ancak aynı zamanda da tutucuydu. İzlandalı arkadaşlarım bile bana toplumlarını tutucu ve katı olarak tarif ederler. İzlanda'yı 1397'den sonra yöneten Danimarka hükümeti, İzlandalıların durumunu iyileştirmeye çalıştıklarında karşılaştıkları direnç nedeniyle sık sık sıkıntı yaşıyordu. Danimarka'nın iyileştirme çalışmalarını içeren uzun listelerinde şunlar vardı: tohum ıslahı, balık ağlarının iyileştirilmesi, açık gemiler yerine güverteli gemilerden balık avlanması, ihraç balığının kurutulmak yerine tuzlanarak işlem görmesi, halat endüstrisi, hayvan postu tabaklama endüstrisi ve ihracat için sülfür madenciliği. Değişim gerektiren bu ve bunun gibi tekliflere karşı Danimarkalılar, aynı zamanda ilerici İzlandalılar da sağlayacağı potansiyel faydalar ne olursa olsun İzlandalılardan aynı rutin cevabı aldılar: hayır. İzlandalı arkadaşlarım, bu tutucu bakış açısının İzlanda'nın çevre şartlarındaki zayıflık düşünülecek olursa anlaşılır olduğunu söylediler. İzlandalılar uzun tarihi deneyimlerine dayanarak ne zaman bir değişiklik yapmayı denediklerinde her şeyin daha kötüye gittiğine şartlanmışlardır. İzlanda'nın ilk dönemleri sırasında yapılan denemelerin ilk yıllarında yerleşimciler aşağı yukarı çalışan bir ekonomik ve sosyal sistem kurmayı başarmışlardır. Kuşkusuz bu sistem çoğu insanın fakir kalmasına, zaman zaman açlıktan ölmesine neden oldu. Ancak en azından toplum varlığını sürdürebilmişti. İzlandalıların tarih boyunca edindikleri diğer tecrübeler ise çoğunlukla felaketle sonuçlandı. Bu felaketlerin izlerini her yerde görmek mümkün. Ay yüzeyine dönmüş dağlık alanlarda, terk edilmiş çiftliklerde ve var olan erozyona uğramış çiftliklerde. Tüm bu deneyimlerden sonra İzlandalılar bir sonuca vardılar: burası bizim denemeler yapma lüksüne sahip olduğumuz bir ülke değil. Zayıf çevre şartlarının olduğu bir yerde yaşıyoruz. Kendi yöntemlerimiz en azından bazılarımızın yaşamını sürmesine olanak veriyor. Bize değişmemizi söylemeyin.
22. ayrımın sonu. Sayfa 235.